Ayrım 3.
Mustafa Kemal Paşa yeniden pencerenin önüne dikilmiş dışarıya bakıyordu. Buğulu camların arkasında soğuk ve mamum bir Ankara. Karın altında adeta gittikçe eksiliyor. Oysa onun zihninde Karabekir Kazım Paşa'nın verdiği haberlerin etkisiyle midir nedir? Çok değil, birkaç hafta önce saçaktan sarkmış buzdan kılıçların mavimsi parıltısına dalarak yaptığı durum muhakemesinden cümleler uçuşuyorlar. İtilaf devletleri Bolşeviklerle Türklerin arasını Kafkas milletleri vasıtasıyla kesmek planını bulmuşlardır. Plan büyük bir ciddiyet ve tehalükle mevkii tatbike konulmuştur. Eğer muvaffak olursa Kafkas milletlerinin bize karşı kati bir set vaziyeti almalarıyla memleketimiz muhasara edilmiş olacaktır. O zaman Türkiye için muvakamet sebepleri temelinden yıkılmış olur. Farkına varmaksızın bir an kendi kendine mırıldandı. Bu bir çare-i hal midir? General Denikin Maverai Kafkas'ta mağlubiyete uğrayınca payitahtı işgale tevessül ediyorlar. Bu bize mani olmaz ki, aksine işlerimizi tesil eder. Camlarda Ankara, kar altında mazlum ve yoksul, toprak damlı evler, kar çamuru sokaklar, çıplak kavakların çevresinde yalan yanlış kargo sürüleri bağırışıyorlar. Bozkır'ın ezeli yalnızlığı içindeki Anadolu kasabası. Ali Fuat Paşa'ya yüksek sesle ve kendinden emin cevap verdi. Evet, meclisi Ankara'da toplayacağız. Eflatun'a çalar sarmaşık moru. Gerçi geceleyin yüzbaşı René La Riviere kışkırtıcı soluğunu kulak memelerinden ensesine doğru kaydırırken Marie Lore uyarmış. İngilizlerin Konstantinopol'ü işgal ihtimalinden söz etmişti. Ama tecrübeli muhabirin haber hassasiyetine rağmen bu ciddi uyarı hafızasında katiyen yer etmemiş. Sabah gözlerini zar zor açabiliyor. Pera Palas'ın yumuşak halı koridorlarında yüksek sesle telaşlı konuşmalar. Birbirine dolaşan hızlı ayak sesleri. Bir fevkaladelik var ama ne? O operasyonu ancak kahvaltısını getiren garsondan öğrenecek. Sırtına ne bulursa geçirip otelden palas palas fırlayacaktır. Marie-Laure Oislet, Paris'te yayımlanan ünlü Le Temps gazetesinin sureti hususiyede İstanbul'a gönderdiği mümtaz muhabir. Gazete bunu İtilaf donanmasının Boğaziçi'ne demirlediği günlerde yapmayıp da şimdi yapıyorsa, Fransa'nın Orta Doğu'ya, bilhassa Anadolu'ya bakışında değişik bir nüans olmalı. Marie-Laure, Şişhane'de zar zor bulabildiği bir taksiyle bindirilmiş İngiliz neferlerinin kamyon kamyon geçtiği caddelerden Galata Köprüsü'ne ulaşmış. Bu durumda sadrazamdan hiç olmazsa hariciye nazırından bir beyanat alabilmek ümidiyle canını Babali'ye dar atmıştı. Ama ne mümkün. Marie-Laure Oislet genç, boylu bir kadın. Penguen siyahı saçlarını kulak hizasından küt kestirmiş. Ensesi tıraşlı, İri, biraz hayretle bakan, kıvırcık ve sık kirpikli gözleri, açık göl mavisi. Genzinden Parisli Fransızlar gibi R'leri yuvarlayarak konuşuyor. Damağında gece şampanyayı fazla kaçırmış, sabah başarısızlığa uğramış olmanın acı sulfato tadı. Ayaklarını sürüye sürüye camiye doğru yürüyor ki orada bir kalabalık. Dersaadet, Cağaloğlu yokuşu. İkdam ve akşam gazetelerinin bulunduğu kırmızı ahşap bina. Baba Ali Camii'nin hemen bitişiği. Kapının yanında sülüs harflerle bir tabela. Akşam. Yevmi Siyasi Gazete. İngiliz işgal müfrezesinin arabası akşamın önünde durmuştur. Gurkalar henüz iniyor, Bahriye silahendazları önceden kapıyı tutmuş, karşı kaldırımda birikmiş meraklılar. Terhis edilmişlerden pejmürde iki nefer, birisi kalem efendisi, iki üç başı bozuk, biri toraman, kirli sarı, öbürü yoz, iki sokak köpeği. Sultanahmet cihetinden dal gibi ince bir genç kız peydahlandı. Çarşaf yerine, omzunda pelerini, peçe yerine gözlerini örten seyrek bir tül. Eflatun'a çalan sarmaşık moru. Avrupa giyinmiş, yoğunlaşan kalabalığa karışıp hülyalı ve mahzun gözlerini o da üst kat pencerelerine çevirdi. Aslında o İshak Paşa'da oturuyor. Kazasker Hayrettin Molla'nın evinde. Adı Fikriye. Yukarıdaki yazıhanede görevli İngiliz zabiti, boyluca kalıplı fesi, başında eğreti duran bir gazeteciyle görüşüyor. Kumral bıyıklı, pembe beyaz, gençten biri. İngiliz üniforması giymiş, Ermeni tercüman zabitin söylediklerini ona aktarmaktadır. İngiliz zabit yukarıdan soruyor. Siz kimsiniz? İsmim Falih Rıfkı, ben bu gazetenin tahrir müdürüyüm. İngiliz zabiti cebinden bir kağıt çıkartıp uzatarak diyor ki, bunu dizdirip gazetenize basacaksınız. Biraz susup hafif tehditkar ilave ediyor. O zamana kadar burada kalıyoruz. Kağıda istifafla şöyle bir göz atan Falih Rıfkı soracaktır. Nedir bu? Tercüman bıyıklarının altından mühtesi gülümseyip, ne olacak? İşgal beyannamesi. Der Saadet, Merkez Telgrafhanesi. Cümle kapısı önünde İngiliz silahendazları kamyonlardan inmiş ve inmektedir. Bir kısmı paldır küldür içeriye giriyor. Telgrafhane ofisinde Manastırlı Hamdi Bey, öteki arkadaşları Ankara'ya haber geçmeyi sürdürmektedir. Birden kapılar dışarıdan tekmeyle açılır, içeriye İngiliz askerleri girer. O anda başlangıçtan biri nokta hat havada uçuşan telgraf işaretlerinin tıkırtısı kesilecektir. Manastırlı Hamdi Bey ve arkadaşları derdest olunmuş telgrafhaneden mevcutlu çıkarılıp cümle kapısı önündeki İngiliz nakliye kamyonlarından birisine bindiriliyorlar. Çevrelerinde süngülü gurkalar. Merak, hayret, biraz da korku içinde ahaliden 3-5 kişi olayı uzaktan seyrediyor. Rengi atmış, siyah cübbesinin etekleri, yerleri süpüren sarığı kirli, sakalı seyrek bir imam. Oturduğu yerde siftinen, uyuz sarı bir sokak köpeği, çocuğunu sımsıkı elinden tutmuş, peçesinin arkasında gizli, taşralı bir taze ve dal gibi narin, iri badem gözleri, hülyalı ve mahzun, hafif eflatuna çalan sarmaşık moru Avrupa giyinmiş, omzunda pelerini, yüzünde tülü o genç kız. 21 yaşında var yok, dokunsalar ağlayacak. Beşiktaş'a akaretlerdeki akrabalarına gidiyor. Adı Fikriye. Boğazın üstündeki soğuk pus, sinsi bir ısrarla şehrin üzerine yayıldı. Eriyip dağılacağına işgali iç içe sanki vahim bir ayıbı gözlerden saklıyor. İngiliz silahendazları Ayasofya Camii'nin hassas noktalarına makinalı tüfekleri yerleştiriyorlar. Minarelerin şerefelerinden bulutlar sarkmış. Harbiye'de Harbiye-i Şahane'nin bütün etrafı İngiliz birliklerince sarılmıştır. Dağdağlı bir kamyon, Gurka ve Bahriyeli kalabalığı, orada da önemli köşelere makinalı tüfek yerleştiriliyor. Beşiktaş'ta İngiliz neferleri akaretlere dönen kavşağı tutmuş. Dolmabahçe'den gelip Bebek istikametine giden adam akıllı yüklü iki İngiliz kamyonu, onların ardı sıra iki de tank, patırtı kıyamet geçiyor. Köşede merak ve endişeyle onları izleyen aynı genç kız, Fikriye. Çarşaf yerine omzunda yarım pelerini, sırtında hafif eflatuna çalan sarmaşık moru elbisesi, peçe yerine yüzünü saran tülün ardına saklı o iri ve mahzun gözleriyle bu ürkütücü geçici seyrediyor. Daha fazla bekleyemeyecektir, telaşlı adımlarla yukarıya doğru yürüdü. Yokuşta kimseler yok. Valide Çeşmesi'ne doğru bulutlar inmiş, sağdaki sokaklardan birinde ardına takılmış sokak kedileriyle şaşkın bir seyyar ciğercisi sıra evlerin pencerelerinde kafeslerin arkasından kederli kadın öksürükleri. Tül perdelere sığınmış endişeli yüzler, çoğu erkek. Sübeyde Hanım'la Makbule'nin oturduğu evin kapısı önüne gelmişti. Durdu, iki tarafa telaşla bakındıktan sonra kapıyı çaldı. Fikriye yüksek tavanlı geniş sofaya girer girmez dışarıdaki nemli soğuğun iliklere işlediğini hissetmişti. Kaba ve yumuşak bir soba rehaveti onu kuşatıyor. Alttan alta salondan biraz duman, Mutfaktan henüz kavrulmuş kuru kahve kokusu. Kapıyı ona henüz sabah kıyafetindeki Makbule açmıştır. Gözlerinde merak ve endişe. O daha bir şey söylemeden soruyor. Neler oluyor Fikriye? Fikriye eldiveninin tekini çıkarmıştı. Parmak uçlarını ovuşturarak cevap verecektir. İngilizler, şehri işgal ediyor abla. Bir koşu geldim, sizi çok merak ettim de. Mütecessis etrafa bakıp soruyor. Hoca yengem nasıllar? Makbule el işaretiyle onu buyur etti. Sendeki de cesaret doğrusu. İçeriye geçsene, üşümüşsün. Fikriye salona geçiyor. Eniştem yok mu? Olmaz mı? O da bakayım diye çıktı. Önünden geçtikleri sırada kapısı açık odaya sesleniyor. Anne bak, Fikriye geldi. Fikriye çekingen açık kapıdan odaya bakarak alçak sesle diyor ki, hoca yengemi rahatsız etmeseydik. Fikriye'nin açık kapıdan gördüğü nedir? Zübeyde Hanım seccadesinde diz çökmüş namazını kılmaktadır. Birisi tesbihini parmağına dolamış, elleri dua kıvamında Allah'a açık, dudakları belli belirsiz kıpırdıyor. Başını kapıdan yana hafif çevirip Fikriye'ye varla yok arası gülümseyecektir. Dersaadet meraklı ahalinin yavaş yavaş doldurduğu Beyazıt Meydanı, patır patır caminin kubbesinden dökülen güvercinler. Ansızın pustan sıyrılıp ortalığı aydınlatan ilkbahar güneşi. Henüz mütevazı, biraz solgun. Harbiye Nezareti Celilesi'nin mutantan cümle kapısı ve bütün yan kapılar süngülü gurkalar tarafından tutulmuştur. Kuş uçurtmuyorlar. Beyazıt Kulesi, yalnız ve tutsak, gökyüzüne uzanıyor. Kulenin metalinde önce manası anlaşılamayan bir faaliyet. Girip çıkan İngiliz neferleri, zabitler, bir de nakliye arabası. Kulenin yukarısında aşağıya doğru sallandırılmış bir Türk bayrağı dalgalanmaktadır. Büyük ve nazlı. Birden orada peydahlanan İngiliz zabitleri bayrağı çözüp yukarıdan aşağıya bırakıyorlar. Bayrağın salına salına yere inişi ne korkunç bir mahcubiyet, ne haysiyet kırıcı bir utanç. Dersaadet minarelerinde akşam ezanları okunurken payitaht fevkalade günlere mahsus o telaş ve şaşkınlık içindeydi. Gündelik hayat alt üst olmuş, alışkanlıklar çiğnenmişti. Tramvaylarda endişeli bir kalabalık, birbirinden kuşkulu ve huzursuz. Sokaklarda ahali rastladığı İngiliz, Fransız veya İtalyan devriyelerine nefretle bakıyordu. Şirketi Hayriye'ye izin çıkmıştı. Boğaz'da tekrar yoğunlaşan yaldızlı pusu dağıtarak yeniden seferlerine başlamış, tenha, yukarıdan çoğu boş, vapurlar şehrin utancını ve öfkesini, müttefik donanmasının küstah ve mağrur zırhlarına göstermeden adeta gizlice iskele iskele dağıtıyorlardı. Kuzguncuk, Çengelköy, Rumelihisarı, Bebek, Kanlıca, Büyükdere vesaire. Bab-ı Ali'de derinden bir uğultudur gidiyor. Gazeteler hummalı bir faaliyet içindedir. Mürettipler simsiyah elleriyle yazıları ve haberleri diziyor, sür mürettipler kurşun sayfa kalıplarını hazırlıyor. Bazı matbaalarda eski tipo baskı makineleri iç sayfaları tab etmeye başlamışlar. Akşam en hızlılarından birisi, rutubetli, akşam alacasında yorgun matbaa bütün hızıyla çalışmaktadır. 17 Mart 1919 tarihli akşam gazetesi basılıyor. Göze ilk çarpan, birinci sayfanın üst başında yan yana konulmuş iki tebliğ. İşgal kumandanlığının ve hükümetin tebliği. Ne haysiyet kırıcı bir beraberlik. Neşriyat müdürünün odasında aynı gazetenin aynı sayfası. Falih Rıfkı Bey'in masası üstüne açılmış, bazı başka gazete ve dergiler. İzmarit dolu kül tablası, içilmiş kahve fincanları. Akşam sobası henüz yakılmadığından oda soğuk. Falih Bey de, misafiri Cafer Bey de masanın başında ayaktadır. Gazetenin ortaklarından Necmettin Sadık Bey, ziyaretçi koltuğunda oturmuş, ateşli ucuna bakarak sigarasını içiyor, ağzı burnu duman. Falih Rıfkı Bey eliyle gösterip diyor ki, hükümetten de bir beyanname istedik, verdiler.
Ayrım sonu.